Ayrım 23, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 231. 1968, San Jose, California, Chicanolar. Yargıç Gerald Charge'ın enseste suçlanan bir genç çocuğa hüküm giydiriyor ve fırsat bulmuşken ona intihar etmesini öğütleyerek "Siz Chicanolar hayvandan betersiniz" diyor. "Sefil, pis, aşağılık kimselersiniz." Chicanolar sınırdaki ırmağı aşarak en düşük ücretlerle pamuk, portakal, domates tarlalarında çalışmaya gelen, sonra da yüzyılı biraz aşkın bir zaman önce Meksika toprağı olan bu güneybatı ve batı eyaletlerine yerleşen Meksikalıların torunlarıdır. Artık onların olmayan bu topraklarda kullanılıyor ve hor gürülüyorlar. Vietnam'da ölen 10 Kuzey Amerikalı'dan 6'sı siyah ya da Hispaniktir. Onlara "madem bu kadar güçlü ve sağlamsın, cepheye ilkin sen gidiyorsun" deniliyor. 1968, San Juan, Puerto Rico, Albizu. Ülkelerini ellerinden alanlar uğruna Vietnam'da ölmeyi pek güzel başaranlar arasında Puerto Ricolular da var. Kuzey Amerika'nın sömürgesi olan Puerto Rico, üretmediğini tüketiyor ve tüketmediğini üretiyor. Terk edilmiş topraklarında ulusal besin olan fasulye ve pirinç bile yetiştirilmez olmuş. Washington, Puerto Ricolulara soğutulmuş hava soluyup konserve yemeyi, krom süslü upuzun arabalar kullanmayı, boğazlarına kadar borca batmayı ve televizyon izleyerek kişiliklerini yitirmeyi öğretiyor. Pedro Albizu Campos aralıksız yürüttüğü kışkırtıcı eylemlerinden ötürü hemen hemen 20 yıl US hapishanelerinde yattıktan sonra geçenlerde öldü. İnsanın ana vatanını yeniden ele geçirebilmek için kadın sever gibi ruhuyla ve canıyla sevmesi ve onu silahla kurtararak yeniden hayata kavuşturması gerektiğine inanmıştı. Yitik vatanı için her zaman siyah kravat takmış ve hayatta giderek daha büyük bir yalnızlığa gömülmüştü. 1968, Mexico City. Öğrenciler sokakları işgal ediyor. Meksika şimdiye dek böyle gösteri görmemiş, böylesine büyük ve sevinç dolu, coşkulu, herkes kol kola gülüyor, şarkılar söylüyor. Öğrenciler Başkan Diaz Ortaz'ı ve kukla bakanlarını, yani Zapata ile Pancho Villa'nın devrimlerine el koymuş olan herkesi kınayarak bağırıyorlar. Bir zamanlar Kızılderililerle Conquistadorların ölümüne dövüştükleri Tlatelolco Plazası'nda bir kapan kuruluyor. Ordu stratejik biçimde yerleştirdiği tank ve makinelilerle bütün çıkışları tutuyor. Ağılın içinde kurbanlık öğrenciler umutsuz biçimde sıkışıp kalıyorlar. Kesintisiz bir süngü ve tüfek duvarı, kapanın ağzını kapamak için ilerlemeye başlıyor. Biri yeşil, biri kırmızı, iki fişek gereken işareti veriyor. Birkaç saat sonra plazada çocuğunu arayan bir kadının ayakkabıları yerde kanlı izler bırakıyor. "Çok, pek çok kan vardı," diyor bir öğrenci annesi. "Öylesine çok ki ellerime ağda gibi bulaşıyordu. Duvarlarda da kan vardı. Tlatelolco duvarlarının gözenekleri bile kan dolu. Bence Tlatelolco plaza baştan aşağı kan kokuyor." Cesetler betonun üzerine uzatılmış, kaldırılmayı bekliyordu. Pencereden bir sürü ceset saydım, 68 kadar. Yağmurda hepsini üst üste yığıyorlardı. Oğlum Carlitos'un yeşil bir çubuklu kadife ceket giydiğini anımsadım. Bütün cesetlerin üstünde bu ceketi görür gibi oldum. 1968, Mexico City, Revueltas. Yarım yüzyıldır ortalıklarda ama genç olma suçunu her gün yeniden işliyor. Her zaman her hayhuyun orta yerinde olan Revueltas, şimdi de Meksika'da iktidar sahibi olanları lanetliyor. Çünkü bunlar kanı kaynayan, büyüyen ve değişen her şeye besledikleri iflah olmaz kin yüzünden Tlatelolco'da 300 öğrenciyi öldürdüler. "Hükümetteki baylar ölmüştürler, bizi bu yüzden öldürüyorlar." Meksika'da iktidar ya asimile eder ya da yok eder, kucaklayarak ya da kurşunlayarak ölümcül yıldırımlar yağdırır. Satın alamadığı baskısızları ya mezara yollar ya da hapishaneye. ıslah kabul etmeyen revueltasın hapishane hücrelerinin dışında yattığı pek seyrek görülür. Böyle geceleri de bir park sırasına uzanarak ya da üniversitede bir masa başında geçirir. Devrimci olduğu için polisin, özgür olduğu için her türlü dogmacıdan nefret ettiği bu adamı, solcular da ucuz barlara düşkün olduğu için suçlarlar. Kısa bir süre önce yoldaşları onun baştan çıkmasını önlemek için yanına bir melek katmışlardı. Gel gelelim melek onunla birlikte tadını çıkardı, alemlerin parasını ödeyebilmek için kanadını rehin bırakmak zorunda kaldı. 1968, Yakuy Irmağı'nın kıyılarında. Meksika devrimi ortada yok artık. Yüzyılların savaşçıları Yakuy Kızılderilileri Lázaro Cárdenas'ı görmeye gidiyorlar. Kuzey Meksika'da atalarının yurdu olan ırmak kıyısındaki güneşli bir ovada buluşuyorlar onunla. Bol yapraklı bir ekmek ağacının gölgesinde 8 Yakuy kabilesinin reisi Cárdenas'ı karşılıyor. Başlarında en önemli olaylarda takılan tüyler ışıldıyor. Anımsıyor musun Tata? Aradan 30 yıl geçmiştir ve bu çok önemli bir olaydır. En büyük reis konuşuyor. Tata Lázaro, anımsıyor musun? Sen topraklarımızı bize geri verdin, okullar hastaneler verdin bize. Her tümcenin sonunda reisler asalarını yere vuruyorlar ve bu ses ovanın bir ucundan öbür ucuna yankılanıyor. Anımsıyor musun? Bilmeni istiyoruz. Zenginler toprakları geri aldılar, hastaneler kışlaya döndürüldü, okullar ordu kantini oldu. Cárdenas onları dinliyor ama hiçbir şey demiyor. 1968 Mexico City, Rulfo. Sessizliğin içinde bir başka Meksika'nın yürek vuruşları, ölmüşlerin ve yaşayanların bahtsızlıkları da öyküler düzen Juan Rulfo susmaktadır. 15 yıl önce ne söyleyecekse hepsini söylemiş, yazdığı kısa bir roman ve birkaç öyküyle o gün bugündür de hiçbir şey söylemiyor. Sanki en derininden, en ateşlisinden bir sevişmenin sonunda uykuya dalmıştır. 1969 Lima, Arguedas. Bir kurşunla kafatasını parçalıyor. Onun öyküsü Peru'nun öyküsüdür. Arguedas Peru sıtması çektiği için kendini öldürüyor. Ana babası beyaz olan Jose Maria Arguedas Kızılderililerce büyütülmüş ve çocukluğunda Quechua dilini konuşmuştu. 17 yaşında Sierra'lardan kopartılıp kıyı bölgesine atılmıştı. Yaşamın paylaşım üstüne kurulu olduğu küçük toplumlardan mal canlısı büyük kentlere. Arguedas zafer kazanmışların dilini öğrendi, bu dilde konuşup yazmaya başladı. Yazılarını hiçbir zaman yenilmişler üstüne yazmıyordu. Yenilmişlerin ağzıyla yazıyordu. Onları ifade etmesini biliyordu. Ama bu becerisi onun lanetiydi de. Çevresindeki her şeyi hainlik ya da yenilgi olarak görüyor, iki arada kaldığını hissediyordu. Kızılderili olamıyor, beyaz olmayı istemiyordu. Hem hor görüp hem de hor görülmeyi kaldıramıyordu. Bu yalnız yolcu bir uçurumun kıyısında yürümekteydi. Ruhunu ikiye bölen iki düşman bölgenin arasından, başından aşağı toprak ve kaya kaymalarından bin beter nice ıstırap heyelanları iniyordu. Sonunda o bunların altında ezildi. 1969 Dinginlik Denizi, Dünyanın Keşfi. Houston, Texas'tan havalanan uzay gemisi o uzun örümcek bacaklarıyla aya konuyor. Armstrong ve Aldrin adındaki astronotlar dünyayı şimdiye değin kimsenin görmemiş olduğu gibi görüyorlar. Bize süt ve zehir emdiren cömert bir meme değil de evrenin ıssızlığı içinde dönüp duran güzel donmuş bir taş. Dünya çocuksuz, insansız, hatta belki de kayıtsız görünmektedir. Toprakları üzerinde kaynaşan insan tutkularının tek bir titreşimini bile hissetmiyormuş gibi. Televizyon ve radyo aracılığıyla astronotlar bize insanlığın nasıl ileri doğru dev bir adım atmakta olduğuna ilişkin önceden programlanmış demeçler yayımlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını Dinginlik Denizi'nin taşlı yatağına dikiyorlar. 1969 Bogota, Sokak Çocukları. Onların evi sokaklar, sıçrayıp çarpmakta kedi, uçup kaçmakta serçe, dövüşte birer küçük horoz. Çeteler sürüler halinde geziyorlar, dondurucu şafaklara karşı birbirlerine sokularak gruplar halinde uyuyorlar. Çaldıklarını ya da dilenerek çöpleri karıştırarak buldukları artıkları yiyorlar, dişleri kararmış, yüzleri soğuk yanığı. 22. sokak çetesinden Arturo Dueñas çetesinden ayrılıyor. Sırf sürünün en küçüğü olduğu için kıçına şaplak yemekten, tahta kurusu bit yerine konulmaktan usanmış. Bir başına kalırsa daha iyi olacağına inanıyor. Bir gece, bütün geceler gibi bir gece, Arturo bir restoran masasının altına sokulup bir tavuk bacağı kapıyor ve bacağı bayrak gibi sallayarak bir yan sokağa dalıyor. Tenha karanlık bir köşe bulduğunda oturup akşam yemeğini yemeye hazırlanıyor. Küçük bir köpek gözlerini ona dikmiş yalanıp durmakta. Arturo birkaç kez itip kovsa da köpek geri geliyor. Birbirlerini süzüyorlar, eşittirler. Kim olduğu belirsiz, ezilmiş, salt kemik ve kir kalmış iki kul. Arturo yazgısına razı gelerek paylaşım yolunu seçiyor. O geceden bu yana ikisi birlikteler. Kanatlı bacaklarla koşarak tehlikeleri, ganimetleri, bitleri paylaşıyorlar. Şimdiye kadar kimseyle konuşmamış olan Arturo içini dökmeye başlıyor ve küçük köpek onun ayakları dibinde kıvrılıp uyuyor. Lanetli bir gün polisler Arturo'yu poğaça çalarken enseleyip 5. bölge karakoluna götürerek müthiş bir dayak atıyorlar. Sonradan Arturo yara bere içinde sokaklara döndüğünde küçük köpeği hiçbir yerde bulamıyor. Çılgınlar gibi oradan oraya koşarak her yeri arıyorsa da köpek yok olmuştur. Bir sürü sorgu sual, sonucu hiç. Bir sürü bağırma çağırma, sonucu hiç. Dünyada hiç kimse Bogota sokaklarında bağırmaktan sesi kısılmış, tek başına koşuşturan 7 yaşında bir çocuk kadar yalnız değildir. 1969 herhangi bir kent. Birisi. Bir köşe başında kırmızı ışığın dibinde birisi ateş yiyor, birisi otomobil camı siliyor, birisi kağıt mendil satıyor. Sakız, küçük bayraklar, çiş yapan oyuncak bebekler. Birisi radyoda yıldız falını dinliyor. Yıldızların kendisiyle ilgilenmesinden hoşnut. Yüksek binalar arasında yürüyen birisi temiz hava ve sessizlik satın almak istiyor ya, parası yok. Pislik yuvası bir barrio'da yukarıdaki sürülerle sineğin ve aşağıdaki ordularla farenin arasında birisi 3 dakikalığına bir kadın kiralıyor. Bir kerhane hücresinde tecavüze uğrayan tecavüz edene dönüşüyor. Irmak boyunda eşek düzmekten iyidir. Birisi telefonda hiç kimseyle konuşuyor. Kulaklığı yerine bıraktıktan sonra birisi hiç kimseyle konuşuyor televizyonun önünde. Birisi hiç kimseyle konuşuyor, tek kollu haydutun karşısında. Birisi saksıdaki plastik çiçeğe su veriyor. Birisi gün ağarırken boş bir otobüse biniyor ve otobüs boş kalıyor. 1969 Rio de Janeiro. Teneke mahallelerden kovuluş. Gitmemekte direniyorlar. Köydeyken yoksulların en yoksuluydular. Şimdi de kentteki yoksulların en yoksulu onlar. Kuyrukların her zaman en sonunda, elleri ucuz, ayakları dans yatkını kişiler. Burada hiç değilse ekmeklerini kazandıkları yerlerin yakınında yaşıyorlar. Rio de Janeiro'nun tepelerini kaplayan Praia do Pinto gibi teneke mahalleler işi inada bindirmişler. Ama ordunun da tekrar tekrar satılıp spekülasyon yapmaya pek uygun olan bu yerlerde çoktan gözü olduğuna göre sorun sıralı bir yangınla çözümlenecek demektir. İtfaiye hiç gelmiyor. Gün doğumu gözyaşlarıyla közlerin saatidir. Alevler çöpten kurulmuş evleri yok ettikten sonra insanlar da çöp gibi toparlanıyor ve uzaklara götürülüp boşaltılıyor. 1969 Baicho Grande, çöpten bir şato. Gabriel dos Santos baba rüyalarının yap dediğini yapıyor. Onun Brezilya'da rüyalarında gördükleri de 10 yıllar önce Antonio Gaudi'nin Katalonya'da, uzaklardaki Barcelona'da gördüğü rüyalar gibi çılgındır. Oysa koca Gabriel, Gaudi'nin adını bile duymuş, yapıtlarını görmüş değildir. Gabriel Baba rüyasında gördüğü harikaları uçup gitmesinler diye uyanır uyanmaz elleriyle biçimlendirmeye başlıyor. Çiçek evini de işte böyle kurmuş. Okyanus rüzgarının dövüp durduğu bir yamaçta bu evin içinde yaşıyor. Yıllar boyunca rüyadan rüyaya Gabriel Baba'nın evi, bütünüyle çöpten yapılmış olan bu renkleri parlak, çizgileri akıcı, tuhaf şato ya da canavar büyüyüp duruyor. Tuz madenlerinde işçi olan koca Gabriel hiç okula gitmemiş, televizyon izlememiş, para sahibi olmamış. Ne kural biliyor ne de modeli var. Yakınındaki Cabo Frio kasabasının onun önüne attığı artık ve süprüntülerle kendi keyfince oynuyor. Otomobil çamurlukları, farlar, çatlak pencereler, kırık şişelerle tabaklar, hurda demir parçaları, sandalye bacakları, tekerlekler. 1969 Arco'ya geçidi. Havacı Barrientos'un son gösterisi. Kardinal Maurer, Başkan Barrientos'u Bolivya'yı dolaşıp herkese gerçek dağıttığı için ermiş Paul'a benzetiyor. Barrientos aynı zamanda para ve futbol topu da dağıtmaktadır. Helikopterden banknotlar saçarak gelip gitmektedir. Helikopteri Barrientos'a Gulf Petrol şirketi vermiş. Barrientos'un Gulf Petrol'e verdiği 2 milyar dolarlık gaz ve 1 milyarlık petrolün karşılığı olarak. Barrientos'un Che Guevara'nın cesedini kızaklarına bağlayarak Bolivya göklerinde sergilediği helikopter de işte bu helikopter. Barrientos aynı helikopterle durmadan yaptığı gezilerin birinde Arco'ya geçidine geliyor ve her zamanki gibi aşağıdaki campesinolara para saçıyor. Ne var ki yeniden havalandığı sırada bir tel örgüye takılınca kayalara çarparak kendini diri diri yakıyor. Onca tablo ve kitabı yaktıktan sonra ateşli Barrientos kendi helikopterinde kavurma oluyor. Helikopteri ağız ağıza dolduran kağıt paralar da onunla birlikte yanıyor. 1969 San Salvador ve Tegucigalpa. İki fırtınalı futbol maçı. Honduras'la San Salvador arasında oynanıyor. Can kurtaranlar standlardaki ölülerle yaralıları taşırken taraftarlar stadyumdaki hayhuyu sokaklarda sürdürüyorlar. İki ülke o saat birbirleriyle diplomatik ilişkileri kesiyorlar. Tegucigalpa'da araba camlarında Honduraslı sopanı al erkekliğini göster, bir Salvadorlu öldür diyen stikerler görünüyor. San Salvador'da gazeteler orduya Honduras'ı işgal edip o barbarlara iyi bir ders vermesi için baskı yapıyor. Honduras Salvadorlu campesinoları sınır dışı ediyor. Oysa onların çoğunluğu ömürlerinde hiçbir kimlik belgesi görmemiş olduklarından yabancı uyruklu olduklarının ayırdığında bile değildiler. Honduras hükümeti Salvadorluları sırtlarındakilerden başka hiçbir şeylerini almadan gitmeye zorluyor. Sonra kaldıkları barakaları yakıyor ve bu yapılanları tarım reformu olarak tanımlıyor. San Salvador hükümeti ülkede yaşayan bütün Honduraslıları casus olarak görüyor. Çok geçmeden savaş patlıyor. El Salvador ordusu Honduras'a giriyor ve sınır köylerini bombalayarak ilerlemeye başlıyor. 1969 San Salvador ve Tegucigalpa futbol savaşı. Orta Amerika'dan iki parçasını 1,5 yüzyıl önce tek bir cumhuriyet olan bir ülkenin kalıntılarını düşman yapıp birbirine düşürüyor. Küçük bir tarım ülkesi olan Honduras'ta büyük toprak sahipleri egemendir. Küçük bir tarım ülkesi olan El Salvador'da büyük toprak sahipleri egemendir. Honduraslı campesinoların ne toprakları var ne işleri. El Salvadorlu campesinoların ne toprakları var ne işleri. Honduras'ta hükümet darbesiyle iktidara gelmiş askeri bir diktatör rejimi var. El Salvador'da hükümet darbesiyle iktidara gelmiş askeri bir diktatör rejimi var. Honduras'ı yöneten general Panama'daki Amerikalılar okulunda yetişmiş. El Salvador'u yöneten general Panama'daki Amerikalılar okulunda yetişmiş. Honduras diktatörünün silahlarıyla danışmanları Birleşik Devletler'den geliyor. El Salvador diktatörünün silahlarıyla danışmanları Birleşik Devletler'den geliyor. Honduras diktatörü El Salvador diktatörünü Fidel Castro'nun emrinde bir komünist olmakla suçluyor. El Salvador diktatörü Honduras diktatörünü Fidel Castro'nun emrinde bir komünist olmakla suçluyor. Savaş bir hafta sürüyor. Savaş süresince Honduras halkı düşmanlarının El Salvador halkı olduğunu sanıyor. El Salvador halkı da Honduras halkını düşman biliyor. Savaş alanlarında 4000 ölü bırakıyorlar. 23. ayrımın sonu. Sayfa 240.